Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar, kitap kafası tam size göre. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası başlıyor.
Herkese merhaba, Ayça Derin Karabulut ben. Kafa Radyo'ya hoş geldiniz. Kitap Kafası'ndayız, her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Edebiyat haberlerinden konuşacağız yine bugün. Yeni çıkan kitaplar neler? Siz neler okudunuz, ben neler okudum? Neler oldu şu son bir haftada gibi bir sohbet diyelim. Bana ulaşmak isterseniz bir saat boyunca 0532 172 52 32 numaralı WhatsApp hattında olacağım. 0532 172 52 32 numaralı WhatsApp hattındayım. Bir saat boyunca bana ulaşabilirsiniz. Siz neler okudunuz, bu hafta neler yaptınız, hangi yazarla, hangi kitaplarla tanıştınız? Hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Öncesinde bir şarkı dinleyelim, sonra kitap kafasına bütün hızıyla ve başlayalım. Kitap kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayça Derin Karabulut ben. Kafa Radyo'dasınız efendim. Türkiye'nin en kafa radyosunda. Şimdi bazı edebiyat haberleri vereceğim dedim. Yeni çıkanlar da. Aa, telefon nerede? Ben WhatsApp'tan biraz bakayım, mesaj geldiyse mesajlara bakayım, gelmemiş gibi duruyor zaten. 0532 172 52 32 numaralı WhatsApp hattından bana yazabilirsiniz bir saat boyunca. Efendim, Everest yayınlarının ilk roman yarışması başvuruları başlamış. Önemli bir yarışma. 14 Temmuz'da son katılım tarihi. Yarışmanın sonucu da 27 Ekim'de açıklanacakmış. Yarışma jürisinde Bahriye Çeri, Çimen Günay Erkol, Gülfem Pamuk, Irmak Zileli ve Sibel Oral var. Roman dosyalarınızı özgeçmişinizle beraber ilkroman@everestyayinleri.com adresine gönderebiliyorsunuz. Önemli bir ödül, dediğim gibi ilk roman ödülü. İlk roman yarışması başvuruları başladı. Everest Yayınları'nın, tekrar edeyim mail adresini, ilkroman@everestyayinleri.com. Hem roman dosyanızı hem de özgeçmişinizi 14 Temmuz'a kadar bu adrese yollayıp katılabiliyorsunuz. Destek Yayınları'nın Psikoterapistler serisi adıyla yayınlamaya başladığı bir dizi kitap var. Freud'un çevresindeki kabul görmemiş dahi Otto Rank, o da bunlardan biri. Rank diye mi okunur soyadı acaba? Neyse, Otto Rank da olabilir. Kitabın adı şu: Yegane Terapi Yaşamın Kendisidir. Yayımı hazırlayan Tufan Göbekçin. Şimdi insan ruhunu anlama yolculuğuna katkıda bulunmuş dünyaca ünlü psikologlar ve psikiyatrların ilginç yaşam öyküleri ve terapi yaklaşımlarını anlatıyor bu Psikoterapistler serisi. Şimdi bu serinin yeni kitabı Otto Rank çıktı. İnsan psikolojisine yönelik çağının ötesinde bir yaklaşım geliştirmiş biri ve döneminde tam olarak anlaşılamamış biri. Kendisini yakından tanımak ve çalışmalarını anlamak için önemli bir kaynak. Tanıtımında şöyle yazıyor kitabın, diyor ki: Otto Rank adını ilk olarak mitoloji konusundaki çalışmalarıyla duyurdu. Kahramanın doğuşu miti, insanlığın ortak mirası olan mitlerin ilk sistemli incelemesiydi. Rank'ın rüya yorumları ve insan topluluklarının rüyası olarak gördüğü mitler konusundaki çalışmaları Freud'un çevresinde önemli bir yer edinmesini sağladı. Otto Rank tıpkı kendi mitsel kahraman tanımında olduğu gibi kendi döneminin kabul gören doğruların ötesinde yaşamayı göze aldı. Doğum travması kavramıyla psikanalizin keşfinden bu yana en önemli ilerlemeye imza attı. İrade terapisiyle yepyeni bir psikoterapi anlayışı ortaya koydu ve yegane terapi yaşamın kendisidir diyerek daha hümanist, varoluşçu ve kişiler arası bir yaklaşım geliştirmiş. Psikolojiyi ilişkiler bilimi olarak tanımlamış bir psikolog. Kendi döneminin psikoloji anlayışının dışına çıktığı için Rollo May'in ifadesiyle uzun bir süre Freud'un çevresindeki kabul görmemiş büyük dahi olarak kalmış. Ancak psikoloji ve psikiyatri de geniş yankılar uyandırmış ve zengin bir mirası da sonunda yeniden keşfedilmiş. Destek Yayınları'ndan çıktı bu kitap. Otto Rank, Yegane Terapi Yaşamın Kendisidir. Ben geçtiğimiz aylarda iş sanatta bazı şiir dinletilerine katılmıştım. Dinlemiştim yani, seyirci olarak katıldım. Sanki yapmışım gibi oldu. Şimdi ben bu iş sanatın işte şiir dinletileri, hikayelerini ve etkinliklerini çok sevmiştim. Hatta Kafa Dergisi'ne de yazdım. Bazı şairlerin şiirlerini seslendiriyorlar, oyunlaştırıyorlar. Benim izlediğim Behçet Necatigil'di. Daha sonra İlhan Berk, Cemal Süreyya, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirleri de Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçektil ve Saran Metin Belgin tarafından seslendirildi. Behçet Necatigil de benim dinlediğimde radyo tiyatrosuydu, şahaneydi. Şimdi bir başka bu tarz bir etkinlik var yine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatroları düzenliyormuş bir etkinliği de. Haziran ayında İstanbul Şiirle Buluşuyor başlığıyla Behçet Necatigil'i konuk ediyorlarmış. Yıldıray Şahinler'in Behçet Necatigil'in şiirlerinden yola çıkarak oyunlaştırdığı Şimdi Değil Sonra 4 Haziran 4 Haziran değil bu ilk şeyi, ikinci tarihine bakmamışım, evet bakacağım birazdan. Müze Gazhane'de seyirciyle buluşacakmış, tarihi vereceğim birazdan. Behçet Necatigil'in babasının Kabataş Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olduğunu ifade etmiş Yıldıray Şahinler. Bu gösterinin kendi dünyasındaki anlamı da o yüzden çok büyükmüş. Diyor ki, ortamlarda şiir parlatan biri değilim. Hiç olmadım. Hatta şiir sever bile sayılmam. İşin doğrusu bu. Ben tiyatroda söz insanı olamadım hiç. Aksiyon insanıyım. Ne söylendiğiyle değil, ne olup bittiğiyle ilgilenirim. Fakat sahneye taşımamız istenen şair Behçet Necatigil'di. Babamın Kabataş Lisesi'nden edebiyat öğretmeniydi. Üstelik hocam Yıldız Kenter'in hayran olduğu bir şair. Konservatuarda şiirlerini bize sürekli çalıştırırdı. Şiirlerinde gizli bir hayat vardı hep. İşte orada yakalandım demiş. Çok önemli bir şair ve dinleti ve oyun elbette. Denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Mesajlarınıza bakayım. Ayça abla, yayınlar, seni daha önce Malatya'dan dinlerdim. Şu an İzmir'deyim. 4 aydır İzmir'de kalıyorum. Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını okuyorum. Sevdim. Çok sevdim kitabı. Tavsiye ederim. Kafa Dergisi Haziran sayısını tavsiye ederim. Bu ayda müthiş yazılar var. Harry Potter klasiklerini seviyorum. Tekrar okumaya başladım. Tavsiye ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi okumalar. Dergi için söylediklerin için de çok teşekkür ederim. Adın yazmıyordu. O yüzden hitap edemedim. Kusura bakma. Ayça selam, ben Eyüp. Zincirlerimden Başka adlı öykümle bu ay Hece Öykü dergisindeyim. Okumanı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Fırsat bulursam mutlaka okurum. Tebrik ederim. Merhaba Ayça, ben İsmi Gül. Bu aralar sadece Kafa Dergisi okuyorum. En son okuduğum kitapta Ahmet Ümit Masal İçinde Masal. İyi yayınlar. İsmi Gül Hanım, ne kadar güzel bir isminiz varmış. Çok teşekkür ediyoruz. Dergiyi okumanıza bayıldık. Merhaba Ayça Hanım, ben Gebze'den Mustafa, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ayfer Tunç Aziz Bey hadisesinin fotoğrafını atmışsınız bana. Bir dakika, bir şeyler daha atmışsınız. Daha okuyacağım şimdi. Geçen hafta Ayfer Tunç Aziz Bey hadisesini okudum. Bayıldım, çok iyi. Suzan Defter kitabını aldım ama daha okumaya başlamadım. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Perihan Maden dizisini izledim. Güzeldi ama kitabını da okudum. Kitabı daha iyiydi kesinlikle. Son olarak da Ani Erno'nun kitaplarını aldım ama daha başlamadım okumaya. Kürtaj'la başlayacağım. Filmini izledim ama çok iyi filmdi demişsiniz. Çok iyi. Ben de daha yeni izledim. Fotoğraflarını da atmışsınız aldığınız kitapların. Kürtaj'la da başlayabilirsiniz ama bence yani şey, bir Yalın Tutku, Babamın Yeri, Olay, Bir Kadın, bunlarla başlamak daha iyi olabilir, bilmiyorum. Gerçi ilginizi de çekebilir çünkü filmini izlemişsiniz. Olayla başlayın en iyisi. Yani Kürtaş filmi olay olarak çevrildi. Kitapta öyle. Attığınız fotoğrafları da gördüm. Evet, Ayfer Tunçları ve Perihan Maden'i verimli geçirmişsiniz siz bu haftayı. Seydi Battal Şahin, hatırladım. Tamam, Malatya'dan. Biliyorum depremden dolayı İzmir'e geçmiştin değil mi? Umarım iyisindir. Her şey yolundadır seyircim. Çok teşekkürler dinlediğin için. Merhaba Ayça Hanım. Bugün geçen haftaki dinleyicinizin önerisi üzerine Komünist İmam kitabını okumaya başladım. Toplumun çarptırılmaya çalışılan gerçekliğini tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Tek kelimeyle tüylerim diken diken, bu kitabı yaşattığı duygulardan ötürü unutamayacağım galiba. Wow, ilginç. Ben okumadım. İyi okumalar ama ne güzel, bakın birbirimize kitaplar öneriyoruz, sonra onları okuyoruz, yaşasın. Sadece benim önerdiklerimi de değil, yani sizlerden gelen mesajları okumak işte bu yüzden de çok faydalı oluyor. Teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Bir başka haberle devam edelim. Can Yayınları belki görmüşsünüzdür ama şu anda sitesinde tam 300 kitapta 25 TL kampanyası var ve çok iyi, özellikle kısa klasikler var içinde. Eminim almayı düşünüp almadığınız çoğu kitap vardır. 314 kitap falan yanlış hatırlamıyorsam 20 Haziran'a kadar, ama bugün ayın kaçı, 7'si. 20 Haziran'a kadar girip bakabilirsiniz. Canlanma zamanı başlığında hemen böyle girişte 25 TL bütün kitaplar. Süper. Gerçekten bu devirde 25 TL kitap bulmak bile şu anda Türkiye'de bir haber değeri taşıyor. Gördüğünüz gibi 8 lira 10 liraya aldığımız kitaplar bile şu anda işte 80 lira 100 lira falan çünkü. Bu yüzden bu kampanya çok önemli. Umarım bütün yayın evleri öyle sırayla yapar. Başka bir türde bir kitapla devam edeceğiz şimdi. Everest Yayınları'nın gastronomi, sosyoloji ve edebiyatı buluşturan yine yeni bir dizisi varmış. Yine yeni bir dizisi diyorum çünkü Everest Yayınları'nın böyle yararlı pek çok dizisi oluyor. Daha doğrusu seri kitapları. Kapağı çok tatlı bir kitap. Tülin Ural yazmış. Sofranın Sergüzeşti adı. Türkiye'de ve dünyada yeme içme kültürü alt başlığı da. Bu serinin, bu aşk kitaplığı diye bir seriymiş bu. Bu dizinin ilk kitabı olarak yayımlanmış. Ne anlatıyor peki bu kitap? Şöyle. Aşk kitaplığı işte gastronomi, mutfak, lezzet temalarını edebiyat, tarih, sosyoloji gibi geniş bir yelpazede irdeleyen eserleri bir araya getirerek aslında yeme içmenin keyfini kitap sayfalarında da yaşatıyor. Okur olarak hem gıda zincirinin tarımdan başlayarak tüm aşamalarını yani yemeğin topraktan, dalından sofraya gelmesine kadar ki her adımı merkezine alıyor bu kitap. Roman, hikaye ve öyküler, sosyal bilimler alanından araştırmalar ve tematik çalışmalar buluyorsunuz kitabın içinde. Sofranın Sergüzeşti adlı bu dizinin ilk kitabını da sosyolog biri, bir sosyolog daha doğrusu Tülin Ural yazdı. Metro Gastro dergisinde yayımlanmış yemek konulu yazılarının bir derlemesi aslında. Bu denemelerde en tabii ve evrensel ihtiyacımız olan işte yemek yemenin esasında tabiattan uzaklaşma anlamına da gelen uygarlık ve kültürün eliyle nasıl dönüştüğünü örneklerle anlatıyor. Osmanlı ve Türkiye sosyal tarihiyle ilgilenenler için aslında ya ilgilenen bütün okurlar için güzel bir kitap. Kütüphanenizde böyle bir kenarda dursun. Ara ara açıp bakın ya da isterseniz gözünüzün önünde bir yerlerde dursun. Dizinin bir sonraki kitabı da Emil Zola'nın Paris'in Göbeği isimli kitap olacakmış. Daha sonra bir 5 ciltlik gastronomik polisiye ilginç bu arada. Böyle bir türde ilk defa duydum. Merak ediyorum. Serisi olacakmış işte Osmanlı Mutfak Sözlüğü, Çatal'a Övgü falan gibi böyle pek çok isimde bir kitap varmış. Merakla bekliyorum. Hepsinin ismi de çok ilginçmiş. Çatal'a Övgü de ilginç geldi bana özellikle. Neyse, Everest Yayınlarımızın efendim şahane bir dizisidir. Bunu da hevesle bekliyoruz elbette. Alıp okuyacağız. Ne yapalım? Bir kitap daha önerip sonra kısa bir ara vereceğim. Bu bir çocuk kitabı. Çocuklar için öneriyorum bu kitabı da. Her hafta olduğu gibi. Elbette çocuk dinleyicilerimi unutmuyorum şu anda. Biraz sonra benim Ece de gelir. Nerede? Ece hala bana mesaj atmadı. Neyse. Ececiğim seni bekliyorum. Bugün dinliyorsan beni. Şimdi Şermin Yaşar'ı çok seviyoruz biliyorsunuz. Sait Faik hikaye armağanı da almış. Çok önemli bir öykücüdür. Ve elbette İlber Ortaylı'yı zaten tanıyoruz. Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı bir araya gelmişler. Ve Cumhuriyet'in İlk Sabahı ismiyle bir kitap yayınlamışlar. Bu kitap şunu anlatıyor adından da anlaşılacağı gibi. 23 Nisan 1920 tarih. Büyük Millet Meclisi binasının önündeyiz. Adım atacak yer yok. Kalabalığın gerisinde bir tezgah gözümüze çarpıyor. Tezgahın önünde de bir çocuk. Belki de bir seyyar satıcı. Annesi var mı babası sağ mı bilmiyoruz. Vatan yorgun, halk yoksul, umutlar yitip gitmişken bir çocuk bu hayatı nasıl yaşıyor? Şermin Hanım çocuk edebiyatımızın da çok üretken ve çok sevilen yazarlarından biridir. Bizi şerbetçi bir çocuğun gözünden Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor bu hikayeyle. Ve bu kitabı resimleyen de Gökçe Akgül. Gökçe Akgül de incelikli çizimleri eşliğinde seferberliği Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yavaş yavaş yeşeren Ümidi, toplumdaki değişimi, yoklukla geçen günleri ve beklenen zaferi yaşatıyor. Ve biraz önce söylediğim gibi Türk tarihinin, Türk tarihçiliğinin çok büyük isimlerine, belki de en büyük ismi İlber Ortaylı'nın da milli mücadele günlerinin tarihi yönlerine tuttuğu ışığın aydınlığında Cumhuriyet'in ilk sabahını okuyoruz bu kitapta. Yani ben bunu bir çocuklar için çocuk kitabı falan dedim ama bunu çocuk kategorisine koysak da benim her hafta söyle ve her zaman söylediğim gibi bütün çocuk kitapları yetişkinler için yazılmış kitaplar. Hiçbir şey olmasa bile kendi çocukluğumuzu okuyabiliriz. Kısa bir ara verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kitap kafasına.
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında, karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında, karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Beni sen inandır.
Kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Ayça Derin Karabulut. Burası Türkiye'nin en kafa radyosu. Kafa Radyo. Sizden gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Çünkü çok mesaj geldi. Bir iki de bir dakika. Şimdi Ayça Hanım iyi akşamlar. İsmim Serpil. Tavsiyeniz üzerine Kuru Kız kitabını severek okudum. Ayfer Tunç. Sevdiniz mi? Ben henüz okumadım o kitabı ama tavsiyelerimden sonra ya da işte neyse zaten kitap yeni çıktı. Okuyan pek çok kişiden iyi yorum almadım. Çok az kişi seviyor bu kitabı. Muhtemelen ben de seveceğim gibi duruyor. Bu yüzden belki de tam olarak kestiremiyorum. İlginç bir kitap belli ki. Ama genel olarak bu okurlar yok mu? Onlar bu kitabı pek sevmemiş, yerden yere vurdular. Bakalım. Yani tabii işte beklentiler çok yüksek oluyor sanırım. Çok sevdiğimiz yazarlardan her zaman daha iyisini, bir önceki kitabının daha da iyisini yazmalarını bekliyoruz. Ama bu pek mümkün de olmuyor. Bir de hani sonuçta onlar da insan yani falan ve hayatlarının belli dönemlerinde, değil mi Anticim? Yani zor içinden çıkardıkları şeyler, her şey onlardan çıkıyor. Kitaplarda yazan her şey onlarla ilgili olmasa da bir kısmıyla elbette onlarla ilgili, kendi hayatlarını yazmıyor olsalar bile. Bu yüzden hani böyle tek kitapla da harcamayalım isterim. Fakat neden sevdiğinizi, sevenlerin neden sevdiğini, sevmeyenlerin de neden sevmediğini de duymayı isterim. Okuyorum zaten Twitter'da falan her şeyi. Ha, siz demişsiniz ki dingin yormadan metrobüste işe gelip giderken okudum, bana iyi geldi. Okey, ne güzel, sevindim. Ben de zaten okuyup ondan sonra yorumlarımı yaparım. Teşekkür ederim mesaj attığınız için. İyi yayınlar Ayça. Ben de Birbirli Öldürmek kitabını okuyorum şu an. Storytel'de sevdiğim yazarların az kitabı var. Önerebileceğim varsa dinlemek de istedim. Ben sesli kitap dinlemiyorum. Yani böyle bir tepki olarak değil, dinleyemiyorum. Çok odaklanabildiğim bir şey değil. Fakat Storytel'de gerçekten çok geniş bir arşiv var. Bunu biliyorum. İsterseniz Orhan Pamuk'un kitaplarını dinleyin. Çünkü bazı kitapları yanlış hatırlamıyorsam tamamını mı bilmiyorum. Belki de tamamınıdır. Kendi okuyor. Aynı şekilde Aylin Balboğan'ın kitabını dinleyebilirsiniz. Nermin Yıldırım'ın kitapları var. Deniz Yüce Başarı okuyor. Şahane bir sesi vardır. Ses tonu vardır. Dinlemek çok güzeldir. Belki onlara bakabilirsiniz. Onun dışında şimdi aklıma gelmedi. Bunlar da bildiğim bu arada. Kendi dinlediğim şeyler değil. Kitaplar değil. Aklınızda olsun. İyi akşamlar Ayça. Ben Orhan Veli'den Yalnız Seni Arıyorum. Nait Hanım'a Mektuplar kitabını okuyorum şu sıra. Uf, çok güzel bir kitaptır. Nait Hanım'ın yanıtladığı mektuplar yok kitapta. Mektup okumayı seviyorum ben de. 32 yıl öncesinden bana yazılmış mektupları hala saklıyorum. Sevgiler. Benden de çok sevgiler. Ben de çok severim mektup okumayı. Yani çok sevdiğim bir türdür. Özellikle biyografi, gerçek hikayeler, mektuplar, günlükler falan bayılırım. Yalnız Seni Arıyorum da şahane bir kitaptır. Yapı Kredi Yayınları baskısı. Nait Hanım'a Mektuplar Orhan Veli, sizin aracılığınızla önermiş de olayım şimdi. Hatırlattığınız için de teşekkür ederim. Merhaba Ayça. Derginin bütün sayıları mevcut bende. İyi ki varsınız. Kendimi Kafa Ailesi'nin bir bireyi olarak hissediyorum. Çok teşekkürler İsmigül Hanımcığım. Çok sağ olun. Başka neler varmış? Bir kitap daha önerisi gelmiş. Bunu da okuyayım. Kahve soğumadan önce. Tokyo'nun ara sokaklarından birinde ziyaretçilerine özenle demlenen kahvelerini sunan 100 yıllık bir kafe bulunur. Yılın en sıcak gününde bile serin kalmayı başaran, yalnızca dikkatli gözlerin seçebileceği bodrum katındaki küçük bir kafe. Öyle küçük ki 3 masa ve 6 sandalyeyle mekan baştan başa doluyor. Duvardaysa her biri ayrı bir zamanı gösteren 3 saat asılı. Etrafınıza bakındığınızda en hafif tabirle sıradan olarak niteleyeceğiniz bu yerin kolaylıkla tahmin edilemeyecek bir hizmeti daha var. Zamanda yolculuk. Ancak bu o kadar da kolay değil. Öncelikle belli bir sandalyeye oturmanız gerekiyor ki o günde sadece bir kez masadan uzaklaşıp kısa süre sonra geri dönen bir hayalete rezerv edilmiş durumda. Eğer oturmayı başarırsanız süreniz dolana kadar sandalyeden kalkamaz, kafeyi terk edemezsiniz. Bir kez daha görmeyi ümit ettiğiniz kişinin daha önce bu kafeyi demişsiniz ve yarıda kesmişsiniz. Oha, ne güzel. Merhaba, ben en son bu kitabı okudum. Gerçekten çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Zaman çok önemli diye ama bizi tam böyle tadında bütün kitabı hikayesini anlatırken yarıda kestiniz, çok tatlı. Kahve Soğumadan Önce kitabın adı. Bakayım hangi yayın evindenmiş, onu yazmamışsınız. Önermiş olalım sizin aracılığınızla. Kim basmış? Epsilon yayın evinden çıkmış. Yazarı Toshikazu Kawaguchi. Evet. Tokyo'da geçiyor olay. Biraz önce okuduğum gibi zaten. Epsilon yayın evi. Ben bu kitabı gördüm. Şimdi kapağını hatırladım. Böyle bir tane masa, iki tane de sandalye falan var. Tam işte biraz önce anlattığı hikayenin resmi. Kim çevirmiş? Şebnem Tansu çevirisiyle. Neyse, tavsiye etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Son bir mesaj da okuyayım. Sonra kendi haberlerime geçeceğim. Merhaba Ayça, ben Simay. Kadın kahramanın yolculuğunu bitirdim. Eril dişil konuları çok etkiledi. Hatta kendi dişil tarafımı sorguladığım çok oldu. Kendiyle dost olmak kitabında senin önerinle okudum. Harikaydı. Ufacık tefecik etkisi kocamandı. İyi yayınlar dilerim. Tekirdağ'dan sevgiler. Ya çok sevindim. Bu kendiyle dost olmak iletişim serisiydi. Ben hatta bir dakika bu kitapları size tekrar önermek istiyorum. Hemen. Şimdi kendiyle dost olmak iletişim yayınlarından çıktı. Alt başlığı hayatı nasıl kolaylaştırır? Yani kendimizle dost olmamız hayatımızı nasıl kolaylaştırır? Şunu anlatıyor kitap. Başkalarıyla ilişkimizde zaman zaman mola alabilir. İşte araya mesafe koyabilir. Hatta gerekirse karşımızdakinden tamamen vazgeçebiliriz. Ama kendimizle ilişkimizde bunların hiçbiri mümkün değil. Ve benliğimizle günün 24 saati, yılın 365 günü beraber yaşamak zorundayız son nefesimize kadar. İyi de olsa kötü de olsa bize ait. O halde bu zorunlu ilişkiyi dostluğa dönüştürmemiz gerekiyor. Ve dönüştürelim ki daha huzurlu, daha mutlu, daha doygun bir hayat sürmenin anahtarını bulmuş olalım. Kendiyle dost olmak, kendini sevmek demek midir? Bu soruyu soruyor bu kitap. İkisi arasında bir tercih yapmamız gerekiyor mu? Yani kendimize dost olduğumuzda mutlaka kendini çok seven birine mi dönüşüyoruz? Bunun cevabını kitapta buluyorsunuz. Kendiyle dost olan kişinin başkalarıyla ilişkileri bundan nasıl etkileniyor? İşte kendine bedenen ve ruhen özen göstermek kişinin kendisiyle ilişkisinde neden hayati bir rol oynuyor? Sınırlarını, gücünü, İmkanlarını bilmenin kişiye katkısı nedir gibi gibi sorular soruyor bu kitap ve bu soruların cevaplarını arıyor. Yazarı bir felsefeci ve araştırmacı ve kendiyle dost olmak isimli bu kitapta kendini sev sloganı ile gitgide daha fazla sarmalandığımız bu günlerde aslında kendimize daha sağlıklı ve dostane bir ilişki kurmanın önemini vurguluyor. Çünkü yani bu dayatmalar ve bir şeylere zorundaymış yani zorundaymışız gibi hissetmemiz, yani hep mutlu olmamız gerekiyor, hep huzurlu olmamız gerekiyor, hep gülümsememiz gerekiyor, hep neşe saçmamız gerekiyor, ne bileyim işte meditasyon yapmamız gerekiyor, yoga yapmamız gerekiyor, kendimizi kişisel olarak geliştirmemiz gerekiyor falan furyasından biraz daha farklı bir şeyden bahsediyorum ve bunu zaten önermiyorum. Bahsettiğim şey tam olarak bu kitabın açıklamasında yazan daha sağlıklı ve dostane bir ilişki kurmak. Çünkü kendimizle dost olduğumuzda yani daha doğrusu insanın kendine dönük işte abartılı bir sevginin tehlikelerine kapılmadan daha sükunetle böyle kendisiyle meşgul olmasından bahsediyorum. Bu inanın hayat yolunu çizmekte çok çok daha değerli bir kaynak. Bu kitabı önermiş olayım. İletişim yayınlarından çıktı. Kendiyle dost olmak hayatı nasıl kolaylaştırır? Başlığı bu ve bu böyle beyaz kapaklı bir seri. Eğer bu kitapların tamamını yavaş yavaş okumak gibi bir yola girerseniz ne âlâ. Ama şöyle de bir durum var. Bunları arka arkaya okumak, yani çoğunluğu böyle psikoloji kitapları, çok da yani canınızı sıkabilir ve sizi yorabilir. Araya roman, öykü falan karıştırıp sonra bunlara dönmek daha güzel. İşte başka ne bileyim şey var. Mutsuz olmak diye bir başlık var mesela. Sakin olmak var. İşte aşk var. Ne bileyim dokunmanın gücü üzerine diye bir şey var. Vücudunuz hayır diyorsa diye bir kitap var mesela. Bu da aynı seriden çok önemli bir kitap. Çok bilinen bir şeydir zaten. Vücut hayır der ve işte Yani duygusal strese bağlı hastalıklar falan, duygusal stres yaşadığımızda vücudumuz ne gibi hastalıkları tetikler, bunu anlatıyor. Bunu da Gabor Mate diye bir işte yazar var, psikolog. Yani doktor kendisi. Bu kitapta çok ilginç şeyler anlatıyor. Yani o kadar farklı hastalığı yani duygusal strese bağlıyor ki işte ne bileyim kanser, Alzheimer, romatizma, MS hepsini böyle vakaları analiz ederek ilginç örnekler sunuyor bu kitapta. Değişik yani modern tıp, yani nasıl anlatayım, şöyle söz konusu zihin ve beden olduğunda kişinin hastalık başlamadan önceki duygusal şartlarını veya işte bunların hastalığın seyrini nasıl etkilediğini gözden kaçırabiliyor bazen. Yani ve bunu çok az doktor falan yapar, bilirsiniz yani. Bunu illaki ya yaşamış ya da duymuşsunuzdur. Bazı doktorlar sizle böyle ekstra ekstra ilgilenir. İşte bir soru sorar, psikolojinizle ilgilenir. O an ne kadar stresli olduğunuzla, bir hafta önce ne yaşadığınızla falan ilgilenir. Bazıları sadece uzaktan bakar ve hani sen busun der. İşte ne bileyim ilaç yazar, yollar falan. Modern tıp genelde elbette hani ülkeler, şehirler, şartlar, sağlık sistemleriyle alakalı bir şey bu ama genelde bunu yapar. Ama hani daha böyle bu alanda işte alternatif tıp üzerine çalışan doktorlar, bunların yani kronik hastalığı olan biri mesela vücudunun sınırlarını bu hastalık yoluyla fark etmeye başlar diyor. İşte sezgiler, öğretiler, fiziksel rahatsızlıkları kişinin kişilik yapısıyla, psikolojik durumuyla ve stresle ilişkilendiriliyor falan. Neyse, çok uzattım bu konuyu ben. tavsiye ediyorum, bu güzel bir şey. Radyoda konuşup sürekli şey yapıyorum. Neyse, çok konuştum. Neden bunu yapıyorum ben kendime ya? Bir tarafta yapıyorum burada. Konuşuyorum. Ay neyse, çok konuştum ben şimdi. Bir şarkı dinleyeyim. yok dinlemeyeyim, devam edeceğim. Bu kitapları öneriyorum kısaca. Çok övdüm, kendim yazmışım gibi övdüm. Bir nefes alayım Hatice'm. Selam Ayça, kitap kulübümüzden Berke ben. Berke'cim selamlar. Geçtiğimiz hafta benim için okuma açısından pek verimli geçmedi. Venedik'te Ölüm kitabına devam ediyorum ve şimdilik gayet iyi gidiyor. Bir de bu hafta ilk kitaplarını beğenerek okudum. Ali İpek ve Burcu Ünlü'nün yeni kitaplarının çıkacağını öğrendim. Bu iki ismi de öneririm. Çok teşekkürler. Kitap kulübü buluşmamız ve bu ayki kitaplar için sabırsızım, özledik. Berke, ben bugün duyuracağım zaten bunu. 15 ve 22 Haziran'da olacak kitap kulübümüz. Burada ilk defa duyurmuş olayım. Zeynep Kaçar gelecek bu ay. Geçen hafta anlatmıştım. Yalnız kitabını okuyacağız. Bir roman okuyoruz kitap kulübümüzde. İlk defa tek roman okuyoruz. Çünkü az vaktimiz var. Bayram öncesi falan diye de biraz böyle araya tarihleri yakın tuttum. Bence fena da olmadı. Hemen okuyacağımız kitaptan da bahsedeyim. Geçen hafta hatta ödül aldı bu kitap. Bir dakika. Kitabın adı Yalnız, Doğan Kitap bastı. Çok çok güzel bir kitaptı. 2019'da çıkmış olması lazım. 20 de olabilir. Ben kitabı ilk okuduğumda hemen Zeynep Hanım'ı arayıp, Zeynep Hanım lütfen benim programa gelir misin? Sizinle bu kitabı konuşmak istiyorum falan deyip peşine düştüğüm bir kadın. Ve daha sonrasında da Kafa Dergisi'ne yazması için çok ısrarcı ve aynı zamanda ricacı olduğum bir yazar. Şu anda hali hazırda yepyeni öykülerini Kafa Dergisi'nde okuyabiliyorsunuz. Sonuç olarak Zeynep Kaçar'ı ağırlayacağız 22 Haziran'da. İki buluşma da hafta içi olacak. İkisi de akşam 6:30'da. Birincisi 15 Haziran, ikincisi de 22 Haziran'da. Ve okuyacağımız kitap da Zeynep Kaçar Yalnız isimli çok güzel bir roman. Çok seveceğinize eminim. Kitap kulübümüzde duyurmuş olayım. Hayat, yani kitap kulübünü hayatında daha önce hiç duymamışlar varsa şu anda, yani benim yaptığım kitap kulübünden hiç haberdar, ya Ayça'cığım neden bahsediyorsun diyen varsa onu da anlatayım. Ayda iki kere fiziken Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda buluşuyoruz kitap kulübünün üyeleriyle. Bu arada herhangi bir üyelik falan gerekmiyor. Sadece kitapları okuyup geliyorsunuz. Ücretsiz, kayıt mayıt hiçbir şey yok. Ben kendi Instagram hesabımdan ve İstanbul Kitapçısı'nın Instagram hesabından o ay okuyacağımız kitapları duyuruyorum. Ve daha sonrasında da iki tane buluşma tarihi belirliyorum. Sonra da bu buluşma tarihinde sözleştiğimiz yerde oluyorsunuz. Geliyorsunuz, kitapları tartışıyoruz. Buluşmalardan biri konuksuz oluyor, yani biz bize kitapları konuşuyoruz. İkincisinde ise kitabın yazarını çağırıyoruz ve kendisine sorular soruyoruz. Sistem budur. Beni Instagram'dan takip ederseniz haberdar olursunuz. Kısa bir ara verelim, bir şarkı daha dinleyelim. Sonra kaç dakika olmuş? Sonra Kitap Kafası'nın son bölümüyle sanıyorum sizlerle olacağım. Birazdan görüşürüz.
Bana değil başkasına değsin artık dudakların, ben başka dünyadayım. Ya uzak ol ya da burada, arada bir yerde durma. Bitsin artık durakların, ben başka bir yoldayım. Konuşma iki lafı.
Kitap Kafası'nın son bölümüyle sizlerle beraberiz. Beraberim. Beraberiz. Ati de burada. İkimiz de beraberiz. Ayça Derin Karabulut ben. Türkiye'nin en kafa radyosundasınız efendim. Kafa Radyo'da. Tuna Kiremitçi'nin polisiye yazmaya başladı, biliyorsunuz. Bir başkomiser Perihan Uygur polisiyesi serisi var kendisinin. kitap kafasında da ağırlamıştım daha önce. Şimdi bu serinin 3. kitabı çıktı. Kitabın adı Tehlikeli Şarkılar. Başkomiser Perihan Uygur Polisiyesi 3 adıyla. Ne anlatıyor? Yani bir polisiye olduğu için çok detay vermeyeceğim. Sadece kabaca çok üstten konusunu anlatacağım. Bu üçüncü kitapta, serinin bu üçüncü kitabında bir sahil kasabasında düzenlenen müzik festivalindeyiz. Ve bu festivalin başlamasına günler kala organizasyonun başındaki iki kişi vahşice öldürülüyor. Ve gözler festivali yasaklatmak için uğraşan tarikata çevriliyor. Olay medyaya yansıyınca toplumsal bir gerilime neden oluyor. Ve başkomiser Perihan Uygur son görevinde yaşadığı psikolojik travmadan dolayı izinde olmasına rağmen, ki bunu bir önceki kitapta okuyoruz, cinayet büroya geri dönüyor ve soruşturmayı üstleniyor. Cinayetler birbirini izledikçe işinin düşündüğünden de zor olduğunu anlıyor. Bu kitabı direkt, yani bu seriyi bu kitaptan okumaya başlamayın. Lütfen öncekileri de okuyun, çünkü zaten çok güzel bir kitap. Birincisi Mezun Cinayetleri'ydi. Serinin ilk kitabı bu. Serinin ikinci kitabı Peri'nin Ölümü. Üçüncü kitapsa Tehlikeli Şarkılar. Bunları böyle okumaya devam ederseniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Beni bugün heyecanlandıran başka bir kitap oldu. Kitabın adı İyi Gazetecilik, İyi Ki Gazetecilik. Deli Dolu Yayınlarından çıkmış. Hazırlayan Barış İnce, Timur Soykan'la Nehir Söyleşi. Böyle bir kitap yapıldığını bilmiyordum ve bu gerçekten benim için süper ve gazetecilik öğrencileri için özellikle süper bir haber. İletişim Fakültesi öğrencilerine tavsiye edeceğim bir kitaptır. Timur Soykan'ın meslek yaşamını ve aslında onun meslek yaşamını okurken medyanın nasıl dönüştüğünü konu alan bir Nehir Söyleşi kitabı bu. Benim, yani ben Timur Soykan'ın yanında Posta Gazetesi'ndeyken, Posta'da staj yapıyorken Timur abi de oradaydı ve böyle hayranlıkla izlediğim bir gazeteciydi. Kendisine bayılıyorum, örnek alıyorum. Gerçekten çok önemli biri Türk medyası ve Türk haberciliği için. Bu kitabı da okumanızı çok isterim. Özellikle dediğim gibi gazetecilik öğrencisiyseniz, değilseniz bile gazetecilikle ilgileniyorsanız, iyi gazeteci olmak ne demek, iyi gazetecilik ne demek, buradan okuyabilir ve Timur Soykan'dan öğrenebilirsiniz. Barış İnce hazırlamış. Anladığım kadarıyla dediğim gibi bir Nehir Söyleşi kitabı zaten, soru cevap yapılmış. Muhalif duruşu, cesur kişiliği, kendine özgü muhteşem bir yazım tarzıyla sıfırdan inşa ettiği bir kariyer Timur Soykan'ın gazetecilik kariyeri. Hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu haberiyle artık bu gazetecilik kariyerini doruk noktasına tırmandırmış biri ve kendisini daha da yakından tanımamızı sağlayan bir kitap. Türkiye'nin yakın tarihini ayna tutuyor ve aslında bol çalkantılı merkez medyanın gerçekçi bir panoramasını da çizmiş oluyor. Tekrar edeyim, Deli Dolu Yayınları basmış, İyi Gazetecilik, İyi Ki Gazetecilik başlığıyla Timur Soykan'la Nehir Söyleşi, tüm kitapçılardan. Çok ilginç kitaplar dikkatimi çekiyor ya. Yine mesela roman falan değil de böyle bir araştırma kitapları okuyasım geliyor hep benim. Öyle kitaplar da alıyorum bu arada. Psikoloji falan değil bu arada. Yani işte yakın tarih, siyaset tarzı. Biraz önce Berke'nin bahsettiği Burcu Ünlü'nün yeni kitabı çıkacak dediği kitap Everest Yayınları'ndan çıkıyormuş. Şimdi gözüme çarptı. Ben yokmuşum gibi kitabın adı. Ben daha önce hiç okumadım Burcu Ünlü'yü. Fakat kitap kulübümüzün güzide üyelerinden canımız Berke'miz tavsiye ettiği için ben de size tavsiye etmiş olayım. Vay, Ercan Kesan'ın da yeni kitabı çıkıyormuş. Bakın arkadaşlar, ve bu şu anda yeni düşen haberler. Ben bir taraftan böyle güncel haberlere bakıyorum hazırlanmamın yanı sıra. Ay, hekimlik sanatları. 16 Haziran'dan itibaren kitapçılardaymış. Aa, çok güzel. Bunu da söylemiş alayım. Nereden çıkıyor? İletişim Yayınları'ndan çıkıyor. Ercan Kesal'ın çocukluğunda hekimlere özenmesiyle başlayıp tıp öğrenciliğine uzanan hikayesi. Hekimlik sanatları 16 Haziran'dan itibaren tüm kitapçılarda. İletişim Yayınları 1-2 saat önce duyurmuş. Ben de şimdi görmüş oldum. Tavsiye edeyim. Evet, benden bu kadar değil mi bu hafta? Ne dersin? Bakayım, okumadığım mesaj kaldı mı? Kitap Kafası hesabını takip etmeyen varsa etsin lütfen. Radyo etkili oluyor, yazmış Aylin. Arkadaşlar, bizim programımızın ve aynı zamanda Kafa Dergisi'nin içinde verdiğimiz kitap ekimizin bir Instagram hesabı var. Kitap Kafası, iki tane alt çizgi. Kitap Kafası'nın biri almış, onu alamıyoruz şu anda. Ve o hesabı da yöneten tatlışım benim, Aylinciğim var. Aylin şu anda mesaj atmış, demiş ki duyurur musun Kitap Kafası hesabını, takip etmeyen varsa etsin lütfen. Aylin oraya çok güzel içerikler üretiyor, çok güzel kitaplar öneriyor. Çok memnunum ben şu an onun bu kendi kendine bu hesabı yönetiyor olmasına, çünkü hiçbir şeyle karışmıyorum falan, böyle süper. Lütfen takip edin. Hem orada yeni çıkanlar var. İşte bazen kitap alıntıları, şiirler falan paylaşıyor. Onları da okursunuz, böyle gününüz güzelleşir. Neyse, yeterince övdüm Aylin, farkındaysan. Umarım takip ederler. Oo, Ercan Kesal mı dedin? Tüm kitapları var bende, hemen alıp okurum. Alın, 16 Haziran'da çıkıyormuş ama daha var. 15 gün var. İcdel Aydın'ın da yeni kitabı çıkıyor demişsiniz, öyle mi? Bakayım ben, İcdel Aydın'ı hiç okumadım ama çok okunan bir yazar olduğunu biliyorum elbette, tabii ki, ama okumadım. Şu anda göremedim yeni çıkan kitabını. Siz yazarsanız onu da duyururum ya da bakarsınız diyelim. Okumadığım mesaj kaldı mı? İzmir'de hiç çok böyle etkinlikler, bir şubede İzmir olsaydı. Kitap kulübü için diyorsunuz değil mi? Evet ya, maalesef İstanbul'dayım şu anda. Ben de bunun böyle gezen bir kitap kulübü olmasını çok isterim. Ki olacak, neden olmasın? Halledeceğiz, onları da yapacağız. Arkadaşlar, problem yok. Hepsini yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanında kitap kulübü yapacağım. Söz veriyorum. Hayatım buna diyeceğim ben. Evet, benden bu kadar. Haftaya aynı yerde, aynı saatte, biliyorsunuz, Türkiye'nin en kafa radyosunda görüşmek üzere. Ben Ayça Derin Karabulut. Burası Türkiye'nin en kafa radyosu, Kafa Radyo.
Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde. Beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız bana güzel yalanlar söyletir. Bu kız bana yeni bir takım şeyler öğretir. Her gece kapısına, biliyorum sen çok geç ama yine de beni suçlama bebek. Sevişmek ne demek? Çizgi filmler mi izlesek, hiçbir yere de gitmesek, hiç kimseleri görmesek ama aşktan da ölmesek. Yeah.
Belki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğümde ödü beyaz bir sesinde bela bulur beni ve uyku kaybolur gibi. Bu kız, bu kız.
Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası sona erdi.